Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Bu programda sizlerden gelen soruları hocamıza yöneltiyor ve hocamızın cevaplarını sizlerle buluşturuyoruz. Bu vesileyle bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz efendim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Hocam zekatla alakalı bir sorumuz var, onunla başlıyoruz müsaadenizle. Kıyafetlerimize zekat düşer mi?
Bismillahirrahmanirrahim. Hayır, kıyafetlere zekat düşmez.
Düşmez.
Niye düşmez? Çünkü zekatın düşmesi için, zekatın görev olarak eda edilmesi için bazı şartlar var. Bunlardan birisi o varlığımızın, yani malımızın artıcı olması. Ki buna nema tabir ediyoruz. Ve bu artıcılık da iki türlü. Bir gerçek manada artıcılık, ona hakikaten nema diyoruz. Hayvanların yavrulaması gibi, ticaret malları gibi. Bir de hükmedenma diyoruz. Yani din artıcı kabul etmiş doğrudan. Sen onu artırsan da artırmasan da, çalıştırsan da çalıştırmasan da o da altın ve gümüş oluyor.
Evet.
Ha, şimdi kıyafetlerde bu yok. Yani ticaret için olmadığı için böyle bir şey yok. Artı öbür taraftan tabii zekatın farz olması için o malın belli bir miktara ulaşması lazım. Hı hı. Ki 80.18 gram olarak hep söylüyoruz. Öbür taraftan şey olması lazım, üzerinden bir sene geçmesi lazım. Kıyafetlerde bunların gerçekleşmediği için kıyafetlerden dolayı zekat gerekmez. Ama ihtiyaç yokken haddinden fazla kıyafet tutmak da tabii israfa girer. O da işin bir başka tarafı.
Evet. Herkes gardırobun hesabını verecek hocam.
Yani israf olarak. Ama eyvallah, şu olabiliyor. Bazı insanlar yaptıkları iş itibariyle, konumları itibariyle biraz daha dikkatli olmak, biraz daha ne bileyim yeni giymek, çeşitli giymek zorunda olabiliyorlar. Artık onlar herhalde mazur görülür.
Eyvallah. Peki hocam. Vadesi geçen borçtan faiz almak caiz midir?
Şimdi vadesi geçen borçtan faiz demeyelim de o geçmiş süredeki değer kaybını tazmin etmek caiz mi diyelim.
Eyvallah.
Çünkü faiz deyince birden hemen tüylerimiz diken diken oluyor. Eyvallah. Haram. Yani faiz haram. Şimdi bundan fazlalık almak caiz değildir dersek faiz almak deyince ya faiz alınabilir anlamı çıkabilir. O yüzden o tahsiyi yapmak zorunda kaldım. Şimdi bir defa borç ödemelerinde asıl olan şey ne kadar almışsan o kadar ödemendir.
Evet.
İster bu ticaret yoluyla olsun, ister karz dediğimiz borç verme, ödüş verme yoluyla olsun. Ne kadar aldın o kadar ödemektir. Peki yani aldığınla verdiğinin eşit olmasıdır. Hı hı. Peki hangi yolla eşitlik? Miktar itibariyle mi? Yoksa kıymet itibariyle. Şimdi eskiden miktar itibariyleydi. Niye? Şimdiki gibi böyle ay be ay, gün be gün para değer kaybetmiyordu. Yani eskiden deyince bu altının ve gümüşün tedavül aracı para olarak kullanıldığı dönemlerde. Hı hı. Dolayısıyla bir adam, diyelim ki bir altın borcu var, vadesi dolmuş, ödeyememiş. Bir ay sonra ödemiş, yine bir altın. Hı hı. Fazlalık alması caiz değildi, onun hakkı yoktu. Ama borçlu keyfi olarak ödememişse günaha giriyordu, ayrı konu. Keyfi evet, olarak imkanı olduğu halde ödemiyorsa günaha giriyordu. Ama günümüzde bu enflasyon denilen şeyle para değer kaybediyor. Benim bir ay önce aldığım parayla miktarı aynı olsa bile bugünkü aldığım para ayrı olmuyor.
Evet.
Mesela ben diyelim ki bir ay önce 100 liraya bir gömlek alabiliyor idiysem bugün ancak 150 liraya gömlek alabiliyorum. Tabii gömlek bir ölçü değil. Şunun için söylüyorum, para değer kaybediyor. Öyle olunca da vadesi dolan borç eğer vaktinde ödenmemişse o vade ile ödendiği gün arasındaki süre içerisinde o para ne kadar değer kaybetmiş? %5. %5 fazlasıyla almak caizdir.
Evet.
Ne kadar değer kaybetmiş? %10. %10 fazlasıyla almak caizdir. Ha şimdi tabi alacaklı şunu da diyebilir: kardeşim, biliyorum ki senin imkanın yoktu, onun için ödeyemedin. Evet, ben %5 zarar ettim. Hı hı. Ama halalı hoş olsun diyebilir. Ve bu iyi bir şey yapmış olur. Ama hayır kardeşim, bak ben 100 lira o gün için şu değerdeydi ama bugün %10 değer kaybetti para. Ben %10 fazlasıyla isterim derse buna da bir diyecek yok. Benim hep böyle bu soruya karşı verdiğim bir örnek var. Benim dedem 1950'li yıllarda hayvan, küçükbaş hayvan alır satarmış. Hı hı. 150-200 kadar hayvanı vadeli satmış birisine. Adam almış hayvanı götürmüş. O gün insanlar birbirine güveniyor. Senet sepet de yok veya olsa bile nereden, uzaktan gelmiş. Ve adam o günün parasıyla diyelim ki 150 tane hayvana tanesi 5 liradan 750 lira. Gitmiş. Bir daha gelmemiş. Şimdi o adamın torunları gelse bana dese ki, ya hocam benim dedem senin dedenden 150 tane hayvan almışmış. 750 lira borçlanmış, ödememiş. Al şu 750'yi de hakkın helal et dese. Bu adilane bir davranış olur mu?
Olmaz.
Olmaz. İşte bu bir ölçü. Ölçü.
Eyvallah. Peki hocam. Haram paranın zekatı olur mu diye bir soru sormuş.
Haram para mal değildir. Kişinin mülkü değildir. Mal değildir. Onu evet. Karıştırıyorum. Kişinin mülkü değildir. Kişi mülkünden dolayı zekat vermek zorundadır.
Evet.
Peki haram parayı ne yapacak? Elinden çıkaracak. Onu helal paranın içerisine karıştırmayacak hiç.
Evet.
Elinden çıkaracak. Peki nasıl çıkaracak? Şayet o paranın sahibi belliyse sahibine verecek. Çalmış birinden. Hı hı. Aklı başına gelmiş. Götürüp sahibine verecek. Beni affet, özür dilerim. Hı hı. Hata ettim, buyur paran diyecek. Bunu yapsa muhtemelen o mal sahibi de affeder bunu. Bu tabii sadece çalma yoluyla elde edilmiyor haram para. Kumarla elde ediliyor. İçki satışıyla elde ediliyor. Uyuşturucu satışıyla elde ediliyor. Gasp ediliyor vesaire. Bunlardan hangisi olursa olsun eğer o paranın gerçek sahibini bulabiliyorsa ona verecek.
Evet.
Gerçek sahibini bulamıyorsa sevap beklemeden fakirlere verecek ve onu başından tabir caizse def edecek. Bizim fıkıh kitaplarımızda bununla ilgili bir güzel söz var. Der ki: Sebilul malil habisi ettasadduk. Yani habis olan, kirli olan paranın sarf yeri fakire vermektir. Tasadduktur.
Evet.
Şimdi kendisinin olmadığı için bu mal, bu para kişinin, ona zekat da gerekmez. Ve ondan dolayı zekat da verilmez. Niye? Çünkü tamamını verecek zaten, elinden çıkaracak. Elinde bir şey kalmayacak.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Mesai saatinde namaz kılmaktan dolayı hak geçer mi hocam? Kul hakkına girmiş olur muyuz? İş yerimizin hakkına.
Hayır.
Evet.
Bir Müslümanın iş yerinde çalışıyorsan, o Müslümanın, hı hı, namaz vaktinde o mükellefin, çalışan kişinin ibadetini yapacağı kadar süre izin vermek mecburiyetindedir.
Evet.
Ancak şu vardır. İlk vaktinde şart değildir. Yani diyelim ki saat 1 ile 5 arası öğle namazı kılınabiliyor.
Evet.
Şimdi tutuyor sana işveren 1 ile 2 arası öğle molası veriyor, yemek parası veriyor. Hı hı. O zaman kılacaksın. O zaman kılmayıp da daha sonra kılarsan o zaman hak geçer. Hı. Ama yemek molası vermiyor veya namaz vakti molaya denk gelmiyor. Hı hı. O zaman işini aksatmamak gerekiyor. Bir de tabii bu şeye göre de değişiyor. Kişinin konumuna göre de değişiyor. Yaptığı işin şeye göre değişiyor. Bir, en kısasından da olsa, yani en kısasından değil, şunu kastediyorum. Efendim namaz kılacağım benim hakkımdır diye kenara çekilip sünnetiyle, farzıyla, tesbihatıyla, duasıyla falan uğraşarak 15 dakika geçirme değil. Sadece farzı kılıp işinin başına gelip tesbihini işinin başında çekmesi.
Hmm.
Yani şimdi burada şu ölçü şu olmalı. Bir Müslüman diğer bir Müslümanın ibadetine engel olmamalı. Bir. Peki engel olan mı var ki? Ha, o zaman ibadet yapmasına imkan vermeli. İbadet yapmasına imkan vermeli. Bu bir. Çalışanın da bunu istismar etmemesi. Bu hakkı kötü kullanmaması gerekir. Evet. Bu ölçüler içerisinde şeydir. Yani o çalışan kişinin ibadetini yapması işverenin hakkına tecavüz sayılmaz. Çünkü Allah hakkı vardır yukarıda.
Eyvallah. Dövme namaz kılmaya engel midir?
Şimdi dövme, peygamberimiz dövmeyi yasak etmiş. Dövmeyi yasak etmiş. Dolayısıyla biz dövmenin caiz olmadığını söylüyoruz.
Evet.
Peki caiz değil, adam yapmış, günaha girmiş, tövbe istiğfar etmiş, pişman olmuş. Çünkü çok böyle gençler var. Yani delilikte, gençlikte dövme yaptırmışlar. Sonra aklı başına gelmiş.
Hı hı.
Ve ya keşke bunu yaptırmasaydık ama şimdi nasıl bundan kurtuluruz gibi şeyler, çareler alıyor. Bu adam şimdi ne yapacak? Şimdi iki türlü dövmeden bahsediliyor. Bir deri altına yapılan, bir de deri üstüne sürülen boya.
Hı hı.
Bu deri altına yapılanın, dövmenin çıkartılması mümkün değilmiş. Duyduğum kadarıyla çıkartılması mümkün değilmiş. Ve bu da derinin altında o boyalar.
Evet, gözenekleri kapatıyor.
Evet, kapatıyor. Şimdi bu artık namaza mani kabul etmiyoruz bunu. Yani bu şekilde insan abdest alıp namazını kılacak. Niye? Bir, derinin altında o ilaçlar. Üstünde değil, biz derinin üstünü yıkamakla mükellefiz.
Evet.
İkincisi de bu çıkartılması mümkün değil. Dolayısıyla namazını kılacak bu insan. Ama eğer dövme çıkartılması mümkünse, herhangi bir su ile, herhangi bir madde ile, yani deri üzerine yapılan boya, evet orada bir şey tabaka oluşturmuşsa eğer, o zaman bunun çıkartılması lazım.
Evet.
Ama bu da çıkması mümkün değilse, çıkmıyorsa, bu da yine aynı şekilde, yani bu dövmeyi yaptırdık vaktiyle diye guslü terk edecek değil, abdesti tümüyle terk edecek değil, ama bu çıkartılması mümkünse onu uğraşarak da olsa, zorlanarak da olsa çıkartacak.
Çıkartacak. Eyvallah. Vefat eden bir kişinin adına sadaka verebilir miyiz?
Şimdi ehli sünnetin inancına göre bir kimse yapmış olduğu herhangi bir hayrın sevabını geçmişlerine bağışlayabilir.
Evet.
Yapmış olduğu herhangi bir hayrın, bu hayır ne olursa olsun, Kur'an-ı Kerim okuma olsun, hatmetmek olsun, sadaka vermek olsun, kurban kesmek olsun. Ama şu yoktur: ben falan ölünün adına şu kurbanı keseyim veya filan ödünün adına ben şu parayı vereyim, böyle bir şey yok.
Evet.
Yok. Ama ben bunu veriyorum, sevabını falanca ölüye bağışlıyorum. O var. Ama şayet ölü ölmeden önce vasiyet etmişse, demişse ki benim için benim bıraktığım maldan şu kadarını sadaka olarak verin. Ha, bu verilecek mecbur. Ve bunun sevabı da ölüye gider. Ama şey yok, vasiyet yok. Ben keyfi olarak anam için, babam için hayır yapıyorum. Ha, hayır yapıyorum ve sevabını anama, babama bağışlıyorum.
Eyvallah. Organ bağışıyla alakalı bir sorumuz var hocam. Daha önceki programlarımızda buna benzer bir soruyu cevaplamıştık. Beyin ölümü üzerine organ bağışı yapılabilir mi?
Şimdi burada olay iki. Beyin ölümü ölüm sayılır mı? Ölünün organı bağışlanabilir mi? Şimdi beyin ölümü ölüm sayılır mı sayılmaz mı, o doktorların işi.
Evet.
Ve doktorlar bugün için beyin ölümü dediğimiz şeyin ölüm sayıldığını söylüyorlar.
Evet.
Dolayısıyla da onun artık organın alınabileceği sonucuna varılıyor. Peki bir insanın organı başka bir insana nakledilebilir mi genel hüküm olarak?
Hı hı.
Burada birkaç tane detay var. Bir, o organ alacak olan kişi, vericinin değil de alıcının tedavisi için organ naklinden başka hiçbir çarenin kalmamış olması lazım.
Hı hı.
Yani adam o organı eğer kendine nakledilmezse o ölecek. Evet. Veya hayatı kendisine zindan olacak. Böyle olması lazım bir. İkincisi, eğer hayatta olan birisinden organ alınıyorsa, ki buna doner deniyor verene, alınıyorsa, o organı verdiği zaman kendi hayatiyetini etkileyici bir kusur, problem olmaması lazım.
Evet.
Yani adam o organı verdi ya, onun organı vermesi kendisinin sağlığını tehdit edici olmayacak.
Evet.
Mesela işte ne yapıyor? En çok yaygın olan organ naklinde en yaygın olan şeylerden biri böbrek nakli. İnsanda iki tane böbrek var. Birisi de yetebiliyor, diğerini verebilir. Hı hı. Veya karaciğer nakli. Karaciğerin ucundan bir parçasını kesip verebiliyor. Ve geriye kalan kısmı ona yetiyor ve zaten tamamlanıyor. Bunlar olabiliyor ama kalbini çıkarıp da verilmesini isteyemez. Hayatta olandan alınacaksa.
Evet. Bir.
İki, eğer hayatta olandan alınacaksa kendisinden izin alınacak. Ölüden izin alınacaksa ya ölü kendisi izin vermiş olacak hayatındayken.
Evet.
Veyahut da onun yakın akrabası, velisi, babası, anası neyse onların izni olacak. Sonra diğer bir şart, bu nakledilen organ gen geçirici organlardan olmayacak.
Mesela hocam?
Mesela yumurtalık. Hmm. Mesela işte husya, yani erkek yumurtaları. Hı hı. Veya rahim. Yani o da sakıncalı görünüyor. Gerçi orada tartışmalar var. Bunlardan olmayacak. Hı hı. Bir başka şart şey olacak. Para karşılığı olmayacak.
Evet.
Bağış şeklinde olacak. Tabii beyin ölümü deyince de yetkin kişilerin onun öldüğüne karar vermesi gerekiyor.
Doktorların.
Tabii doktorlar, ki bunlar zaten bildiğim kadarıyla uygulanıyor. Hatta birkaç tane doktor, aynı branştan değil de farklı branşlardan birkaç tane doktor birlikte karar veriyorlarmış ona. Ondan sonra ancak bu beyin ölümü gerçekleştiği sonucuna varılıyormuş.
Eyvallah.
Bu şartlarda geçerli olur.
Eyvallah. Namazla alakalı, kaza namazıyla alakalı bir sorumuz var. Kaza namazı dediğimiz bu namaz nasıl kılınır ve nasıl niyet edilir? Belki bunun öncesinde de kaza namazı diye bir namaz var mıdır?
Önce sondan başlayalım. Hı hı. Kaza namazı diye bir namaz var mıdır? Şimdi Resulullah dönemine baktığımız zaman mecburiyet halinde geçirilmiş, kazaya bırakılmış namazlar var. Mecburiyet halinde.
Savaşlarda vesaire. He.
Bir bu iki defa, iki tane bunun büyük ölçüde bize örneği var. Birisi arkadaşlarıyla, ki onlara biz ashab diyoruz. Ashabıyla birlikte yoldan gelirken gece yarısından sonra istirahate çekiliyorlar. Yorgunlar, uyuyakalıyorlar, sabah namazına kalkamıyorlar. Ve güneş doğduktan sonra ancak uyanıyorlar, kalkıp abdest alıyorlar. Ve cemaatle aynen sabah namazının sünnetini ve farzını kılıyorlar.
Evet.
Bu bir. İki, Hendek Savaşı'nda düşmanın baskısına karşılık vaktinde namaz kılınamıyor ve vaktinde kılınamayan bu namazlar yatsı namazından sonra kaza ediliyor cemaatle, yine Peygamber Efendimizin başkanı. Hı hı. Şimdi imametinde. Bunlar örnekler. Uygulamalı örnekler. Bir de Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Buyurur ki bir kimse bir namazı unutursa veya uyuyakalırsa, uyandığında veya hatırladığında o namazı kılsın. Yani dikkat ederseniz burada geçirilen namazların geçirilmesinde ya insanın iradesi yok veya zorunluluk var. Keyfi bir namaz geçirme söz konusu değil.
Evet.
Şunda herkes müttefik. Eğer mecburiyete binaen zorunluluktan dolayı namaz geçirilmişse kaza edilecek. Mesela uyuyakalmış, sabah namazında kalkamamış. Onu kaza edecek. Bunda ihtilaf yok. Peki bile bile vakti uyanık olduğu halde, bir mecburiyet olmadığı halde namazı geçirirse ne olur? Kaza eder mi, etmez mi? Ehl-i sünnet ulemasının kahir ekseriyeti evet kaza edilir diyor.
Etmelidir.
Etmelidir. Ha, kaza etmez diyen bazı şaz diyelim görüşler var. Ama bu daha çok günümüzde dillendirildi bunlar. Yani son zamanlarda dillendirildi. Eski kaynaklarda doğrusu ben fazla rastlamadım.
Evet.
Kaza edilmez yani. Dolayısıyla bu namazlar kaza edilir. Her ne şekilde geçirilse geçirilsin. Peki nasıl kaza edilecek? Şimdi insanlar namaz kılma veya namazı kazaya bırakma konusunda bir tertip sahibi dediğimiz altı vakit veya daha fazla namaz borcu olmayanlar var. Bunlara sahibi tertiplenir. Hı hı. Bir de böyle olmayanlar var. Eğer bir kimse sahibi tertipse, yani ergenlikten itibaren hiç namaz geçirmemiş ama bir gün sabah namazına uyanamamış, bu adam sahibi tertip. Hı hı. Bu ne yapacak? O sabah namazını öğle namazından önce kaza edecek, sonra öğleyi kılacak. Hı hı.
Sırayı bozmayacak.
Sırayı bozmayacak. Ancak ne zaman? Diyelim ki unutmuş, ancak öğleyi kılabileceği kadar öğle sonunda bir zaman kalmış, hatırlamış sabah namazını kılmadığını, o zaman öğleyi kıldıktan sonra kılacak. Çünkü öğleyi vaktinde kılması esas.
Evet.
Ha, şimdi buna sahibi tertip diyoruz. Tabii başka detaylar da var. Onu herkes beceremez. Zaten sahibi tertiple kadar insan var ülkemizde, o da ayrı bir şey. Ha, ama böyle değilse, kerahat vakitleri dışında istediği zaman geçirdiği namazları kaza eder. İster bu farz namazların sonunda olsun, ister başka zamanlarda olsun. Ve o namazı kaza ederken de bir ezan okuması ve her namaz için kamet getirmesi, bir gerekiyor. Ezan okuması sünnet oluyor.
Sünnet oluyor.
Sünnet oluyor. Aynı anda birden çok namazı kaza edecekse hepsi için bir ezan ve her birisi için ayrı ayrı kamet gerekiyor. Ve bir de peki tayin etmeli mi? Ben işte 1989 senesinin Ocak ayının 20'sindeki öğle namazına demeli mi? Niyet ederken. Veyahut da efendim ben borcum olan en sonki öğle namazına dese yeterli mi? Niyet ederken. Niyet ederken borcum olan en sonki öğle namazının farzını kılmaya veya
diyecek.
En önceki öğle namazının farzını kılmaya diye niyet ederek namazını kılar. Evet.
Sadece farzlarını kılıyor.
Sadece farzları kılar, bir de vitri kılar. Bir de mazeretsiz geçirdiği zaman bu namazları evet kaza edecek ama bir de tevbe istiğfar etmesi lazım.
Eyvallah. Şöyle somutlaştırsak hocam, bir kişinin 5 yıllık hesapladığı, az önce siz bahsettiğiniz bir kaza namazı var, borcu var ve bunu her akşam yatsı namazından sonra yatmadan önce toplu bir günlük kaza namazı kılsa, evet, bu geçerli olur mu?
Olur.
Olur. Peki her bir namaz için tekrar ezan okuyacak?
Yok. Tamamı kılarsa, için. Tamamı için.
Tamamı için
beş okuyacak. Beş vakit kılacaksa bir ezan, hı-hı, her birisi için ayrı ayrı kamet.
Ayrı ayrı kamet getirecek. Evet. Peki. Gün içerisinde ayrı ayrı kılıyorsa ezan okuyacak.
Sünnet olarak.
Sünnet olarak. Eyvallah. Peki hocam. Yine namazla alakalı, daha doğrusu abdestle alakalı bir sorumuz var. Tabii geçtiğimiz 2 yılda çok gündemdeydi. Dezenfektan ve kolonya hayatımızdaydı. Bunlar abdesti bozar mı diye bir soru var hocam.
Şimdi niye dezenfektan ve kolonya deniliyor da gül suyu denilmiyor? Çünkü bu dezenfektan maddelerinde olsun, kolonyada olsun alkol var.
Evet.
Alkol de sarhoş edici maddelerin ve içeceklerin içinde bulunan ve sarhoş etmeye vesile olan şey.
Evet.
Şimdi tabii bu eskiden böyle bir şey yoktu. Fukaha, alimler, bu sarhoş edici maddeler pis mi değil mi? Ağırlıklı olarak genelde pistir bu dediler. Ağırlıklı olarak diyorum çünkü bunlar şarap olan pistir de diğerleri değildir diyen de var. Ama çoğunluk bu pistir diyor.
Evet.
Pis olursa ne olur? Elbiseye bulaştığı zaman onunla namaz kılınmaz. Veya insan vücuduna bulaştığı zaman kılınmaz. Pisse. Hangileri bunlar? İçkiler. Eskiden kolonya yoktu. İçkiler. Bu daha önceki kaynaklardan bu konulara temas eden, kenarından, Kıbrıs'ından benim bildiğim Elmalı Hamdi Efendi olmuş. Bu o İspurto'nun, ki İspurto'da da alkol var. Necis olmayacağı istikametinde bir görüş yazmış. Ama zamanımızda tabii bu daha çok yaygınlaştı. Kimi insanlar bundan sakındılar. Kolonya kullanmadılar tamam ama bunun bir sakıncasını bilmeden çok kullananlar oldu. Mesela ben çocukluğumdan beri biliyorum, bizim memleketimizde bayramcı gelen kişilere ev sahibi 3 şey kor şeyin üzerine, tepsinin üzerine. Bir kolonya ve onu eline döker. Lokum. Bir de yanında sigara. Öyleydi. Şimdi onlar kalktı tabii. Yani hiç kimse de bunun bir sakıncasının olduğunu falan bilmezdi de düşünmezdi de.
Evet.
Ama insanlar bunları öğrendiler. Alkol var içerisinde. Dolayısıyla bu temiz mi pis mi? Ve şimdi bu hayatımızın içinde bu. Özellikle bu pandemi dönemlerinde tabii çok bunlardan kullanıldı. Ve şu şekilde bu kolonya ve benzeri şeylerin pis mi değil mi, namaza engel mi değil mi konusundaki verilen fetva şu. Hayır, bunlar namaza mani değildir. Ancak bunlar içilirse haramdır.
Evet.
Mesela adam kolonyayı suyla karıştırıp içiyorsa rakı içmiş gibidir. Ama dezenfekte amacıyla veya serinlemek amacıyla elini ne kolonya sürülmüş. Ha, bu namaza mani değildir. Verilen fetva bu istikamet.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şeydi. Allah razı olsun. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk. Vaktimizi doldurduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Hayatımızı ilgilendiren, ibadetlerimizi ilgilendiren, muamelatımızı ilgilendiren birçok soruyu hocamıza sorduk ve hocamızın kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturduk. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.